Silahtarın Bahçeleri, Zabel Yeseyan. Belge Yayınları 1. Baskı, Mart 2006. Türkçe'ye çeviren Jülide Değirmenciler. Bu kitap 125 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 14 Mayıs 2011. Okuyan Buket Türk Yılmaz. Ermeni edebiyatının en önemli kalemlerinden biri addedilen ve entelijensiye ile ulus devletleme ya da ulus devletlememe sürecindeki bağa hayatı ve eserleriyle ışık tutan bir kadın yazar Zabel Yeseyan, Elif Şafak. Zabel Yeseyan, kendi sözcükleriyle bir oğlan çocuğu, bir eşkıya, dağlarda bir özgürlük savaşçısı olma düşünü asla tam anlamıyla terk etmemişti. Ara Balyozyan. Sürekli sürgün. Zabel Yeseyan üzerine bir inceleme. Elif Şafak. Osmanlı Ermenilerinin akıbetine dair dolaşımda olan literatür ağırlıklı olarak makro analizler etrafında şekillenmektedir. Bu tür çalışmaların etkisi yadsınamayacak olsa da Türkiye toplumunu dönüştürme ve geçmişiyle yüzleştirme açısından mikro bazlı çalışmaların büyük önem taşıyacağı söylenebilir. Zira bu tür çalışmaların temel malzemesi bireydir. Mikro çalışmalar inceleyen ile incelenen, okuyan özne ile yazılan nesne arasında empati kurma potansiyeline sahiptir. Bu açıdan bakıldığında mevcut soykırım literatürünün kadın çalışmaları, kültürel çalışmalar ve mikro tarihçilikten yeterince beslenmemesi ve disiplinler arası birikimlere henüz yeterince açılmamış olması düşündürücüdür. Bu tebliğde edebiyatın ve edebi incelemelerinde Osmanlı Ermenileri literatürüne önemli bir katkıda bulunabileceği öne sürülecektir. Edebiyat bilhassa üç açıdan önem kazanabilir. A. Ermeni yazarların ve kültürel elitinin toplumsal dönüşümlerde oynadıkları rol ve edindikleri statü açısından. Osmanlı son dönem romancılarının bir misyon duygusu ile yazdıkları ve toplum içindeki rollerinin bilincinde oldukları çeşitli araştırmacılar tarafından vurgulanmıştır. Bu konuda önemli bir kaynak için, bakınız Jale Parla, 1998, Babalar ve Oğullar, İletişim, İstanbul. Roman, yalnız bir vakai latifenin hikayesinden ibaret değildir. O vaka elbette finundan birisine, sanayiden birkaçına, hikmetin bazı kavaidine, coğrafyanın bir faslını teşkil eden bir memlekete, tarihin bir fırkasına taalluk eder ki, onlara dair verilen izahat erbabı mutalaanın malumat ve vukufu dairesini tevsi eder. Ahmet Mithat'tan aktaran Moran, Türk romanına eleştirel bir bakış, sayfa 17. Erkek romancıların okurlarına ve dolayısıyla yol gösterme, babalık etme arzusuyla yazdıkları Parla tarafından incelenmiştir. Parla, 1998. Cinsel ideolojinin siyasi ve toplumsal dönüşümlere nasıl eklemlendiğine dair bir başka önemli kaynak için, bakınız Alan Duben ve Cem Behar, Cambridge Üniversitesi Press, 1991. B. Yazı aracılığıyla üretilen tipleme ve temaların topluma yayılması ve kültürel ön yargıları perçinlemesi ya da kırması açısından. C. Bir milli edebiyatın ulus devletleşme sürecine eklemlenmesi, hatta bu sürecin ana motorunu oluşturması açısından. Bu tebliğ çerçevesinde inceleyeceğim kişi Osmanlı son dönem Ermeni edebiyatının en önemli kalemlerinden biri addedilen ve entelijensiya ile ulus devletleşme ya da ulus devletleşememe süreci arasındaki bağı hayatı ve eserleriyle ışık tutan bir kadın yazar Zabel Yesayan. Zabel Yesayan'ın isminin farklı yazılışları mevcuttur. Yesayan, Esseyan, Yesayan. Zabel Yesayan, 1878 İstanbul doğumludur. Varlıklı bir ailenin kızı olarak dünyaya gelir. Çocukluk dönemi görece mutlu ve korunaklı geçer. Ailesi, bilhassa babası, kızlarının eğitimine son derece önem verdiğinden teşvik ve sevgi görerek erken yaşta kitapların dünyasıyla tanışır. 1894 senesinde Paris'e gidip Sorbonne'da edebiyat ve felsefe eğitimi görür. Ressam olan eşiyle orada tanışır. 1902'de İstanbul'a geri döner ve o zamana kadar kadınların pek yapmadığı bir işe cüret eder. Şerif Mardin, Tanzimat'tan sonra aşırı batılılaşma, Türkiye'de politik değişim ve modernleşme içinde der. Kalaycıoğlu, Sarıbay, Alfa, 1999. Elindeki diplomayla öğretmenlik yapmak yerine, kurumlardan ve bürokrasiden uzak durup bağımsız bir kalem ehli olmaya karar verir. Hayatını yazarak kazanacaktır. Zabel Yesayan'ın dönemin edebi ve kültürel ortamında nasıl bir yer aldığını anlamak için dönemin gazetelerine bakmakta yarar var. Bu tarihsel dönemeçte yerel ve ulusal gazetelerin oynadıkları role dair bir çalışma için bakınız Palmira Brummet. Image and Imperialism in the Ottoman Revolutionary Press 1908-1911 New York State University of New York Press 2000. Örneğin 18 Mayıs 1905 tarihli Şark Matbuatı, Aravelyan Mamul isimli Ermenice siyasi ve edebi gazete kendisi hakkında şöyle diyor. Değerli yazar Madem Zabel Yesayan, Sembolistler ve Rene Gil başlıklı oldukça doyurucu bir yazı kaleme aldı. İstanbul edebiyat çevrelerinde nevi şahsına münhasır ve göz ardı edilemez yeteneğiyle haklı bir şöhrete sahip olan Zabel Yesayan'dan aynı derece güzel ve ilgi çekici bir yazı dizisi sözünü aldığımızı büyük bir memnuniyetle okurlarımıza duyururuz. Zabel Yesayan'ın bu erken dönemdeki yazılarında feminist çıkışlar görürüz. Hem Ermeni cemaatinin hem en geniş anlamıyla Memaliki Osmaniye'nin erken egemen dokusunu sorgulayan yazılar kaleme alır. Yazar olmaya son derece erken yaşta karar vermiş olduğunu anılarından ve onun hakkında yazılanlardan anlıyoruz. 17 yaşındayken dönemin önemli kadın yazarlarından Serpuhi Dussap'ı ziyaret eder. Dussap, onun yazarlığı aklına koyduğunu anlayınca, "O zaman seni ikaz etmeliyim," der. Bir kadın romancı için bu yolda destekten çok köstek vardır. Ermeni cemaati henüz bir kadın yazarın bağımsız ve başarılı yükselişine tanıklık etmeye hazır değil. Bakınız Mark Nikencian. Fakat Zabel Yesayan bu uyarıyı dikkate almadan yazmaya devam eder. Son derece üretken bir yazardır. Gazete yazıları, tefrika edilmemiş hikayeler, iki roman ve şiirler yazar takip eden 6 sene içinde. Genel hatlarıyla baktığımızda bu döneme kadar daha ziyade kendi elit kozasında yaşayan ve bir kadın yazar olarak ataerkil bir kültürde Osmanlı Ermenilerinin erkek egemen dokusuna dair önemli bir araştırma. Armenian Village Life Before 1914, Villa ve Motosyan. Tutunmaya çalışan bir profille belirir. Dolayısıyla 1900'lerin başında daha çok kurumsal meselelerle ilgilenen, edebi ve felsefi tartışmalar içinde yer alan ve sözü dinlenen bir yazar olarak görüyoruz Zabel Yeseyan'ı. Bu aşamada İstanbul kültürel elit çevrelerinin en önemli simalarından biridir ve Ermeni entelijansiyası içinde hızla sivrilmeye başlar. Zabel Yeseyan'ın yazarlığının bu ilk dönemine bir kadın yazar olarak tutunma dönemi adını veriyorum. Birinci dönüm noktası 1909. Zabel Yeseyan'ın hem hayatını hem yazınını değiştirecek olaylar silsilesi bundan kısa bir süre sonra 1909 yazında başlar. O senenin Haziran ayında İstanbul'daki Ermeni Patriki Zabel Yeseyan'dan Adana'ya gitmesini ister. Adana katliamları yeni yaşanmıştır. Olayların üzerinden henüz 2 ay geçmiştir ve o tarihten bu yana insanlar zor koşullar altında sokaklarda barınmakta, Adana'dan kaygı verici haberler gelmektedir. Patrik, kültürel ve siyasi elit içinden seçilmiş kişilerden oluşan bir heyetin Adana'ya gidip oradaki Ermeni halkın ne durumda olduğunu yakından tespit etmesini ister. Zabel Yeseyan bu heyet içinde yer alır. Görevi bilhassa yetim kalan Ermeni çocukların durumunu rapor etmektir. Böylece 1909 yazında İstanbul'daki görece korunaklı burjuva ortamından çıkar ve Adana'ya gider. Takip eden 3 ayı Adana, Mersin ve Kilis üçgeninde dolaşarak geçirir. Buradan İstanbul'a gönderdiği mektuplar, Adana katliamlarının ertesinde Adana ile ilgilenen araştırmacılar için mühim bir kaynak teşkil etmektedir. Gördüğü her şeyi ayrıntılarıyla rapor eder. Aynı zamanda bir sanatçının kolektif acı karşısındaki duruşunu görmek açısından da son derece önemlidir mektupları. Eylül sonunda İstanbul'a döner. Artık aynı insan değildir. Adana'da tanık oldukları tamamen değişmesine sebep olur. İstanbul'a döner ve nöbete tutulmuşçasına durmadan yazmaya başlar. Tam 1,5 sene boyunca aralıksız yazar. Sonunda ortaya bir kitap çıkar. Yıkıntılar arasında. Bu kitap seneler sonra hala bugün bile Batı Ermeni edebiyatının en önemli ürünlerinden biri addedilmektedir. Yıkıntılar arasında köylerde ve kasabalarda Ermeni halkın Adana katliamlarından sonra düştüğü durumun birinci elden tanığıdır. Bu kitap bir yaz kitabıdır. Yeseyan bu kitabı yazmaktaki amacının uç boyunca tanıklık ettiği sınırsız acıyı hem kendi cemaatinin insanlarına hem de olaylardan haberi olmayan Müslüman Türklere aktarmak olduğunu ifade eder. Eğer kan ve ateşle aklını yitiren bu insanların yaşadığı felaketi anlatabilirsem, bu vatana karşı görevimi yapmış olacağım. Bundan sonra Yıkıntılar Arasında kitabından yapılan tüm alıntılar Nişancıya'nın İngilizce çevirisini Türkçe'ye çevirmek suretiyle yapılacaktır. Burada ilginç olan bir nokta, bu aşamada Zabel Yeseyan'ın vatan kelimesini Osmanlı memleketini tanımlayacak şekilde en geniş çerçevede kullanıyor olması. Müslüman ve gayrimüslim Osmanlı vatandaşlarının beraberliğine inanıyor ve bu anlamda Osmanlıcı. Ermeni cemaatinin siyasi örgütlenmesi olan Taşnak Sutyun Partisi'nden arkadaşları ve tanıdıkları var ama kendisi bu partinin üyesi değil. Hala tüm azınlıkları bir arada tutacak bir siyasi şemsiye, bir üst kimlik arayışında. Peki, ne görüyor da Adana'da bu kadar sarsılıyor? Yıkıntılar Arasında'nın başlangıcı bu soruya ışık tutabilir. Yıkılmış bir şehir, yakıcı güneşin altında bitimsiz bir mezarlık gibi uzanıyor. Sadece ve sadece yıkıntılar var etrafta. Göz alabildiğince enkaz. Ta ilerideki Türk mahallelerine kadar tek tek her semt koskoca bir alan yıkılmış, yakılmış, talan edilmiş. Zabel Yeseyan önce mekanı anlatarak başlıyor. ardından insanları tarif etmeye başlıyor. Adana katliamlarından sonra yöredeki Armanı cemaatinin evsiz kaldığını, sokaklarda yatıp kalktığını, yakılmış kiliselere sığdığını anlıyoruz notlarından. İstanbul'dan gelen heyeti büyük bir kalabalık karşılıyor. Kalabalığın çokçası kadın ve çocuklardan müteşekkil, dullar ve yetimler karşılıyor bizleri Adana'da. Aç, perperişan, ailesini yitirmiş, kimileri yaralı, kimileri hastalıklı ve belki de en korkuncu, başlarına ne geldiğini tam olarak anlayamayan, yaşadıkları acıya neyin sebep olduğundan bir haber olan Ermeni çocukları. Yetimler karşılıyor beni Adana'da. Zabel Yesayan'ın bir yazar olarak sürekli kendi kendine sorduğu soru şu: İstanbul'daki aydınlara, okurlara, tüm bunlardan haberi olmayanlara bunları nasıl iletebilirim? Böylesi bir felaketin yazılamayacağını, aktarılamayacağını sezmektedir. O zaman nasıl kağıda dökecek, nasıl kaleme alacaktır gözlemlediklerini? Nikanyan, Yıkıntılar Arasında kitabının temel sorunsalının bu nokta etrafında döndüğünü öne sürüyor. Nikanyan Mark, Zabel Yesayan, The End of Testimony and Catastrophic Turnabout, sayfa 187-242, Writers of Disaster, Armenian Literature in the 20th Century, sayfa 1, The National Revolution, Princeton, Londra, The Gomedes Institute, 2002. Tarifi kabil olmayan bir kederi ben kelimelerimle nasıl ifade edebilirim? Bu aşamada Zabel Yesayan'ın bir yazar olarak üstlendiği misyon budur. Bu aynı zamanda bir önceki aşamada sahiplendiği yazarlık duruşundan da uzaklaşması anlamına gelir. Artık soyut sanatsal tartışmalar değil, soyut toplumsal gerçekler hakkında yazmayı arzulamaktadır. Yıkıntılar Arasında kitabının bir başka ilgi çekici özelliği akıl hastalıkları üzerinde durmasıdır. Gerek 1909 Adana katliamlarından sonra, gerekse ileride değineceğimiz 1915 tehciri boyunca çok sayıda Ermeni akli dengesini yitirir. Zabel Yesayan'ın yazılarından bilhassa kadınların ve ardından çocukların akli dengelerini yitirdiklerini, normal davranmamaya başladıklarını anlıyoruz. Zabel Yesayan, son derece tüyler ürpertici bir dille yollarda karşılaştırdığı aklını yitirmiş kadınları ve çocukları anlatır. Tehcir ve akıl hastalıkları gerek Ermeni gerek Türk tarihçiler, araştırmacılar için son derece çarpıcı, düşündürücü bir araştırma konusu teşkil edebilir. Zabel Yesayan'ın Adana yazılarında dikkat çekici bir başka nokta, Ermeni ahalisinin ölüm karşısındaki duruşu, ölümü algılama biçimidir. Zaman zaman ölümü kutsama noktasında ipuçları çıkmaktadır yazılardan. Bu aynı zamanda rasyonalitenin eridiği noktadır. Zabel Hanım'ın anlattığı iki hadise bu açıdan çarpıcıdır. Birincisinde yol kenarında duran bir anne ile kız çocuğu görür. Çocuk son derece hastadır ve bitkindir. Zabel Yesayan, yanlarına yaklaşınca çocuğun durumunun ağır olduğunu anlar. Anneye ve çocuğa moral vermek üzere olumlu bir şeyler söylemeye çalıştığında anne gülerek sözünü keser ve "O ölecek, o ölecek" diye tekrar eder. Çocuğun yanında onun duymasına aldırış etmeden. Dikkat çekmek istediğim ikinci örnek, bir kilise içindeki toplu yas duası esnasında yaşanır. Bu sahnede Ermeni cemaatinin toplumsal ve siyasi bir felaketi nasıl karşıladığına dair önemli ipuçları buluyoruz. Cemaat dua etmeye devam ederken aniden son derece yaşlı, saçı sakalı uzun ve bembeyaz bir papaz ortaya fırlar ve bağırmaya başlar. "Nedamet getirin!" diye bağırır topluluğa. "Tüm bu acılar, bu katliamlar başınıza niçin geldi zannediyorsunuz? Bir düşünün işlediğiniz günahları. Ölme vaktimiz geldi. Efendimiz İsa masumların kanlarının akıtılacağını haber verdi. Boğazınızı kesecek olan kılıçlar bileylendi. Boyunlarınıza eğin ve nedamet getirin. nasıl ne kadar büyük bir günah işledik ki Tanrı bu cezayı bize reva gördü. Bir başka ilgi çekici ayrıntı, yıkık kilise duvarlarından birindeki bir yazıdır. Zabel Yeseyan duvarda artık Tanrı yok yazdığını iletir. Yıkıntılar arasındanın ilerleyen bölümlerinde bir toplu ayin sahnesi var ki son derece düşündürücü. Topluluktaki her bireyin yasını tutacağı, kaybettiği en az 3-4 kişi olduğunu söylüyor. Bu ayinde Hristiyan mezheplerinden temsilciler olduğunu da ekliyor Yeseyan. Katolik, Protestan, Yunan Süryani kiliselerinin temsilcileri de orada. Farklı Hristiyan mezhepleri hep beraber öldürülen Adanalı Ermeniler için ortak bir ayin yapıyorlar. O dönemde farklı Hristiyan mezheplerinin ilişkilerini merak edenler açısından da önemli ipuçları var bu kitapta. Bu aşamada Zabel Yeseyan'ın Adana tanıklıklarının en önemli sonucu, kanımca bireysel kimliğin yerini kolektif kimliğin almış olmasıdır. Artık kendisini her şeyden evvel etnik ulusal kimliği üzerinden tanımlayacaktır Zabel. Artık edebiyatta sembolist akım üzerine kurumsal yazılar yazan o kadın gitmiş, onun yerine Ermeni kimliğini düşünmeye ve sahiplenmeye karar veren toplumcu yazar gelmiştir. Kendimi kaderin ellerine bıraktım ve bireyselliğimin usul usul eridiğini, ortak acıya karıştığını hissettim. Beynimin içinde bir başka ses belirdi, bir başka bilinç. O zaman kendimi ırkımın kaderiyle bütünleşmiş buldum. Bununla birlikte Nikea'nın da vurguladığı gibi Zabel Yeseyan yaşananların bir intikam duygusu uyandırmaması gerektiği noktasında hassastır. Bu dönemdeki yazılarında ve mektuplarında Ermenilerin de intikam almak için Türklere hınç bilemelerinden ve karşılık vermelerinden endişe ettiği hissedilmektedir. Gördüklerine rağmen Türkler ve Ermeniler arasında karşılıklı şüphe ve güvensizliğin doğmasından endişe duyar. Hala bir ortak yaşam alanı yaratmaktan yanadır. Yazarın ömrünün bu ikinci dönemine acıya tanıklık ve kolektif kimliği sahiplenme dönemi adını veriyorum. Birinci ayrımın sonu, sayfa 14.